Evet sevgili kardeşler, benim için bu akşam aranızda bulunmak büyük bir sevinçtir. Ve Allah'ın sözünden birlikte bakmak istiyoruz. O bizi konuşsun bu akşam. Değil ben, Allah konuşsun. Ben okumak istiyorum bu akşam Filipiler mektubundan. İkinci bölümden sadece iki ayet, 12 ve 13. Bu mektup, Pavlos'un bu Filipiler mektubu gerçekten sevinç mektubu olarak biliniyor. Niçin? Durmadan Filipi kasabasındaki kardeşlere kuraj veriyor, sevinsinler. Ne kadar zor bir şey. Pavlus bunu yazarken biliyor musun neredeydi? Haberiniz var mı Pavlus nerede bulunurdu? Mahpusta bulunurdu. Ha, beni mahpusa atsınlar, benim içimden gelmeyecek başka kişileri kuraj verin. Tam tersi. Diyeceğim ya Rab kurtar beni buradan. Bir an önce eve dönmek istiyorum. Yani kardeşleri yalvaracağım, siz bana kuraj verin. Tam tersi. Pavlus hani kalkıp Allah'ın ruhuyla oradaki kardeşlere cesaret veriyor. Şöyle diyor. Ey sevgililer, işte sevgililer, siz her daim seslerdiniz. Ama değil sadece ben varken, ben şimdi yokken daha da fazla uğraşın, kurtuluşunuzu korku ve titremekle bitireseniz. Çünkü içinizde işleyen Allah'tır. Kendi istediği gibi olsun diye hem istek uyandıran hem de işleyen O'dur. Hani kim İncil'i azıcık bilirse bu ayetler çok büyük bir anlam taşıyor. Ve kolay değil. Onlarla uğraşmak lazım. En başta diyor ki her zaman sesleyin, her zaman itaat edin. Ve daha önce Pavlus aynı sözü bir daha söyledi. Birinci bölümde ayet 27'de bir daha söylüyor. İtaat edin. Bir imanlının asıl karakteristikası nedir? İtaat ediyor. Allah bir şey söyledi mi? Ben onu yapıyorum. Sormuyorum. Ama niçin öyle? Sormuyorum. Ama başkası yapıyor mu? Sormuyorum. Ama benim karşılığım ne olacak? Hayır. Rab konuştu mu? Hemen sen kalk, onu yerine getir. Hiçbir şey sormadan itaat etmek bir imanının en büyük tarafı. İbrahim ne zaman Allah ona konuştu rüyada, gecede, ertesi gün hemen kalkıp kendi oğlunu kurban etmeye hazırdı. Yok bir saat düşünmek, yok 10 saat düşünmek, hemen itaat ediyordu. Evet, ve diyor ki değil sadece ben varken, değil mi? Pavlus Filipi kasabasında toplantıyı başlattırdı. O zaman yeni imana gelen kardeşler Pavlus'u seslerdiler. Pavlus'un her sözünü yerine getirirdiler. Ama şimdi diyor, dakikada aranızda yokum ve gene sesleyin. Değil mi? Biz de hep böyleyiz. Sanki ruhani kişilerin yanında kendimizi daha fazla sıkıyoruz. Yani biz de onların yanında daha duhovno görünmek için. Öyle değil mi? Büyük bir pastor gelsin şimdi. O zaman kendimizi daha duhovno yapıyoruz. Tabii. Ama Pavlus diyor, değil öyle. Sen korkuyorsun Allah'tan. Hani onun için sen itaat ediyorsun. Değil kutsal bir kişinin yanında bulunduğun için. Biz yaşardık Edirne'de bayağı sene önce. Ve orada bir tek Bulgar kilisesi kaldı. Orada belki 10-15 tane Bulgar var. Ve Bulgar kilisesi var. Hatırlıyorum bir Türk kardeşine gittim. Ve orada bir zangoç vardı. Zangoç demek bir bekçi. Domakin gibi. Peter adında. Bulgar. Türkiye'de, Edirne'de. Tamam, önce bizi böyle yan yan baktı. Siz nesiniz, kimsiniz? Dedi ki abi biz de Hristiyanız, biz de imanlıyız. Ha, bıraktı bizi içeri. Sonra oturduk. Başladı bizi bütün ikonalara göstermeye. Tipik bir Ortodoks, bir Pravoslavlı Türk var. Ondan sonra muhabbet yapmaya başladık. Adam da bir başladı Türkiye hakkında. Türk hükümeti için, Edirne Belediyesi için. Yani çok böyle kızmaya başladı, aşağılamaya başladı. Hatta küfür etmeye başladı. Başladı küfür etmeye. Hop, sonra bir tutuyor kendini. Bakınıyor etrafta. Bu da olmaz. Bu da ikonalar var. Hani dışarı çıkardı bizi ve o da küfür edemem. O da ikonalar yok. Pavlus diyor ki sadece benim yanımda değil, ben yokken de itaat edin. Her zaman tamamen sesleyin. Evet, ama sonra devam ediyor. İstiyorum kurtuluşunuzu bitireseniz. Ve şimdi bayağı uzun bu konuda konuşalım. Bu söz ne demek tam olarak anlamaya çalışın. Kurtuluşunuzu bitireseniz. Yani tamamlayın. Sonunu getirin. Nasıl bir şey? Bizim kurtuluşumuz hazır değil mi? Sen kurtulmadın mı? Birçok kişi öyle sanıyor. Vaftiz olduğun zaman ya da Allah'a geldiğin zaman bir kurtuluş alıyorsun, bir paket gibi. Ve yanında taşıyorsun o pakette. Benim kurtuluşum, gördün mü? İçinde kurtuluş var. Sanki öyle hazır, bitmiş, olmuş, bitmiş bir şey gibi. Ama Pavlus diyor böyle öyle değil. Onu diyor tamamlayın. Onun sonunu getirin. Nasıl? Evet. Yani bunun tercümesi çok zor. Ben çok sevmiyorum hani böyle asıl sözleri. Bakalım burada mecburuz bunu yapma. O da orijinal sözde, Grekçe'de yazıyor. Katergia. Katergia. Demek ki içinde bulunan bir şey alıp onu çalıştırmak. Sanki yabancı bir evde kaldın. Mutfakta bazı malzemeler var. Bilmiyorsun başka ne var. Dükkana gitme fırsatın yok. O zaman ne yapacaksın? Elinde ne varsa onunla bir yemek yapıyorsun, değil mi? Demiyorsun da bu lazım, şu lazım. Hayır. İçinden bir şey çıkarıyorsun. Grekçe'de bu söz aynı zamanda kullanılırdı. Bir maden işçisi için, bir minör için. Mina'da çalışan bir işçi için. Mina'da çalışma bakan bir kişi ne yapıyor? Ona bir iş verdiler. Bu iş nedir? Bu mina içinde kömür olsun, demir olsun, hani ya da altın olsun. Bu minanın içinde değerli bir materyal var. Çok kıymetli bir materyal var. Ve senin işin nedir? O materyali çıkarasan, dışarı çıkarasan, değil mi? Bütün işin bu. Orada içinde kalmasın. Çok güzel içinde altın var ama fayda değil. Eğer dışarı çıkmasa. Çok güzel kömür var orada. Ama ne fayda? Bir kişi lazım o kömürü alıp çıkarsın kıra, değil mi? O zaman. İşte bu söz Pavlus diyor ki siz kurtuluşu öyle yapacaksınız. İçinde ne varsa çıkarın. Hepsi çıkaracaksınız. İçinde hiçbir şey kalmaz. Sen kurtuldun mu? Kendini kurtulmuş bir kişi mi sayıyorsun? O zaman Pavlus sana burada Allah'ın ruhu ile akıl veriyor. Kurtuluşun içinde ne kadar şeyler varsa onu dışarı çıkar. Hayatında çıkar ve yaşa. Evet, sanki biz kurtuluşumuzun minörü olmamız gerekiyor. Bu kurtuluşun içinde ne kadar kıymetli şey varsa onları kendi hayatımızda meydana çıkaracağız. Ya da bu işi şöyle bakabiliriz. Bu söz kat ergia anlamıyoruz. Ama onun tersi, onu çok güzel anlıyoruz. Onun tersi nedir? En ergia. Ne demek en ergia? Energia. Değil mi? Energia bu söz bizim için gündelik bir sözdür. Anlıyoruz. Energia demek ergos demek iş, en gene içinde. Yani bir vestestivonun içinde bir iş var. Bir iş yapma gücü var. Demek hangi materyalda enerji varsa onun içinde iş yapmak için de bir güç bulunuyor. Ama en başta bu güç içeride saklı duruyor. İşin yapılması için o güç dışarı çıkması lazım. O nasıl oluyor? Yanmakla. O zaman o saklı iş enerjiye çıkarken oluyor kat ergia ve Pavlus bize zaten bunu anlatıyor. Mesela düşün benzin. Benzin içinde enerji var değil mi? Benzinin içinde çok enerji var. Benzin çok iş bitirebilir. Ama sen böyle baktın bir tubanın içinde benzin duruyor. Sanki ölü, sanki bir şey yok. Nasıl içindeki enerji çıkabilir? Ne zaman bu içindeki enerji çıkıp iş bitirebilir? Ne zaman yanarsa. Ancak o zaman yanmakla içindeki güç salınıyor ve gerçekten iş yapılacak. Ve Pavlus bu aynı sözü kullanıyor bizim kurtuluşumuz için. Kurtuluşumuz sanki benzine benziyor. Tamam mı? Ama sadece tubada dururken fayda yok. İçindeki enerji lazım kat ergi olsun. Dışarı çıksın. Evet. Kurtuluşumuzun içinde daha neler var? Bir kişi yeniden doğduğu zaman Allah ona kendi ruhunu veriyor. Ona güç veriyor. Ve o gücün yanında ruhsal vergiler veriyor. İncil bize apaçık diyor. Her gerçek imanlı da Allah ruhsal bir vergi vermiş. Yani bir iş bitirme gücü. Özel bir iş bitirme gücü. Sen kurtuldun mu? Sende kutsal ruh var mı? O zaman eminim Rabbin sözü de doğrudur ve sana bunu vermiştir. Ama içinde duruyor değil mi? Senin içinde duruyor mu bu kutsal ruhun vergileri? Ama sen ne yapıyorsun bu adam? Ve Paulus diyor ki şimdi kurtuluşunuzu kat erge yapacaksınız. Bitiresiniz. İçindeki gücü çıkarasınız. Tamam mı? Kurtuluşun olsun tek başına geçerli değil. Tek başına yeterli değil. O sadece potansiyel o bir şey. Bir fırsattır. Ama yaşanan bir gerçek değil. O gücü ve o vergiyi aldıktan sonra imanlı lazım tutursun. Benzin yandı mı o zaman iş bitiriyor. Koydun mu motoru pat pat pat pat pat. Değil mi? Gidiyorsun, ilerliyorsun, işi bitiriyorsun. Kümbet var görüyorum aranızda. Soba var. Odun olsun, kömür olsun. İçinde enerji var. Ama ne lazım bu enerji dışarı çıksın? Tutursun. Yandı mı o zaman bu iş bitecek. Evet. Ama bir imanlı hayatımızda bunu nasıl yapacağız? Nasıl tutuşacağız? Nasıl yanacağız Rab için? Nasıl içimizdeki ruhsal bölgeleri çalıştıracağız? Bunu anlamak için biraz yukarıdaki ayetlere bakmamız gerekiyor. Yukarıdaki ayetlerde o da ne yazıyor? Filipiler 2. bölüm ayet 5'ten 11'e kadar. O da İsa Mesih hakkında sanki en sentral mı, en önemli, onun kişiliği hakkında en важно şeyler anlattırıyor. O da yazıyor, Mesih Allah katında olduğu halde kendini alçaltırdı, bir köle özünü aldı ve aramıza gelip bir insan oldu. Alçaltırdı kendini, Allah iken insan oldu diyor. Aramızda yaşadı. Yetmiyor bu yaşadı. Diyor ki ölmeye kadar razı geldi. Ölümsüz bir Allah nasıl ölebilir? Senin seçeneğin varsa seçebilirsin. Sen buna razı geleceksin. İnsanın aklı almıyor değil mi? Yetmiyor bu diyor. Haçtaki ölüme razı geldi. Sanki en aşağılık, en kötü ölüm tarzına razı geldi. Evet. Ona dayanarak diyor Allah onu yükseltirdi. Kendi yanına aldı. İsa kendini en aşağı kıldığı için Rab onu en yüksek yere çıkardı. Diyor ki öyle ki her bir ağız İsa Rab'tır diyecek ve her diz çökecektir onun önünde. İşte biz de aynısını istemiyoruz mu? Sen de aynısını istemiyor musun? Sen istiyor musun Rab seni öyle yükseltirsin bir gün? İşte o zaman Paulus bize diyor ki siz de aynı yolu tepin. Siz de aynı yoldan geçin. Siz de kendinizi o kadar aşağı kılın. Tamam, alçak gönüllü olun. O zaman sizi yükseltirecek. Evet, bize potansiyel olarak verilen kurtuluşu sanki dışarı çıkarmamız gerekiyor. Sanki Paulus istiyor desin, bıktım artık duyayım hep aynı lafları. Haleluya, haleluya kurtuldum. Paulus sanki böyle diyor. Öyle kişilerden hani sadece toplantıda imanlı oluyor. Kendi ruhsal hayatlarında hiçbir büyümek yok. Sanki Paulus bu ayetleri onlara yazdı. İstemiyorum artık duyayım ne kadar güzel kurtulmuşum. Kurtuluşunu kat erge yap tamam mı? İçindeki gücü dışarı çıkar. Göster onu. Sonunu getir. Sanki Paulus kulaklarımıza bağırıyor. Madem biliyorsun Mesih nereden nereye kadar indi. Nelere katlandı? Nasıl olabilir ki sen daha da gururuna sarılıyorsun? Mesih için bir şey yapmıyorsun. Nasıl oluyor da sen öyle yaşıyorsun sanki senin için hiçbir şey yapmamış İsa Mesih? Evet, bu ayet bize bu anlama geliyor. Evet, sen de içindeki iman potansiyeli dışarı çıkarıp Mesih için yanmaya başla. Ne zamana kadar? Kurtuldun mu? Sahi mi? O zaman bunu işlerle göster. Paulus sanki bunu söylüyor. Birçok kişi bu ayete gelince panike düşüyor. Kendi kurtuluşunuzu bitirin. Kendi kurtuluşunuzu bitirin. Sanki kurtuluş bizden bitiyor. Ve diyorlar ki ama biz ancak imanla ve Allah'ın merhametiyle kurtuluyoruz. Öyle değil mi? Hemen böyle itiraz ediyorlar. Sanki Paulus'a akıl veriyor. Bak başka yerde yazıyorsun kendi kendimizi kurtaramıyoruz. Ve şimdi burada diyorsun kurtuluşunu. Kendi kurtuluşunu bitir. Hangisi? Ama bunlar ters düşen bir şey değil. Paulus demiyor, kendi kendinizi kurtarın. Hayır, hiçbir insan bunu yapamaz. Senin günahın o kadar büyük ki, Sen insan olarak o kadar günahlısın. Senin fırsatın yok iyilik yapmaya. Senin fırsatın yok Allah'ın katına gelmeye. Senin fırsatın yok yani kendi kurtuluşunu gerçekleştirirsin. Ama bir kere kurtulduktan sonra diyor, Rab işleyip seni kurtardıktan sonra artık bundan sonra içindeki kurtuluşu gerçekleştir, yaşat. Yakup mektubunda 2.18 diyor ki, sanki Yakup bir diskusya yapıyor. Senin imanın var, benim gene işlerim var. Sen bana imanını göster işleri olmadan, ben de imanımı kendi işlerimle sana göstereceğim. Evet, hatta Paulus daha da ileri gidiyor. Şimdi bu sözleri söyledikten hemen sonra diyor, kendi kurtuluşunuzu diyor bitirin, sonunu getirin, tamamlayın. Diyor ki, korku ve titremekle. Korku ve titremekle. Son defa ne zaman korktun? Son defa ne zaman titredin? Son defa ne zaman senin hayatında öyle bir stres, öyle bir korku geldi, gerçekten titredin. Onu düşün. Ve Rab diyor ki aynı duygu ruhsal hayatında, imanlı hayatında da olsun. Korku ve titremekle diyor, kendi kurtuluşunuzu tamamlayın. Yani bu senin keyfine kalmış bir mesele değildir. Sanki Paulus demiyor, olursa daha iyi. Hayır, bu bir ölüm kalım meselesi. Korku ve titremek bunlar ciddi şeyler. Evet, Rab hatırlıyorsunuz, talantını gömen, hiç çoğaltırmayan hizmetçisi ne yapardı? En karanlık yere diyor. Değil mi? Benzetmede. Orada dişlere gücünü tatırmak var. Rab hiç meyve vermeyen asmayı ne yapacak? Kesip atacak. Hiç meyve vermeyen incir ağacı İsa ne yaptı? Lanetledi. Değil mi? Ve bu da diyor ki sizin de imanınızın, hani kurtuluşunuzun sonunu getirmek meselesi o kadar special bir şey. O kadar acele bir şey. O kadar ciddi bir şey. Korku ve titremekle diyor. Korku ve titremek sanki iki şey. Korku içimizde bir duygu, bir his. Onu göremezsin değil mi? Ben senin korktuğunu göremem. Anlaşılmıyor dışarı. Ama titremek o histen gelen bir tepki. O gözüküyor. Dışarıdan belli oluyor. Sen titredin mi? Ben anlıyorum. Sen korkuyorsun. Ve Paulus diyor ikisi lazım. Hem korku hem titremek. Sen Allah'tan gerçekten korkuyor musun? İçeride öyle bir panika var mı acaba? Gerçekten Allah'ın önünde nasılım? Benim durumum nasıl? Acaba beni kabul edecek mi? Acaba uygun muyum ona? Ve senin hareketlerini de ona göre diziyor musun? Ona göre karar veriyor musun? 1982'de Ateş Arabaları adında bir film çıktı. Ve o gerçek bir olay. İskoçya'dan bir sporcu, bir koşucu. Eric Liddell adında. Hatta ona bir lakabı taktılar. Uçan İskoçyalı. Çünkü o kadar hızlı. Dünya şampiyonuydu. Ve bu adam anası babası Çin'de, Kitay'da misyoneriydi. Bir misyonerin çocuğu olarak büyüdü. Ve küçükten beri Allah'ın yolunu tutardı ve çok hızlı bir imanlıydı. Gerçek bir imanlıydı. Ve o zamanki anlayış neydi? O zamanki anlayış şu ki hani pazar günü Şabat günüdür. Pazar gününde hiçbir iş yapmak yasak. Öyle bir anlayış var. Ben demin bu doğrudur ama öyle inanırdılar. Ve Rab'den korktuğu için ve ne zaman öğrendi bu Erikli'dir, bu uçan İskoçyalı, hani bir yarış ve hazırlık yarışı bir pazar gününde olacak. Dedi ki madem öyle ben koşamam. Madem öyle ben olimpiyatlara, hani o yarışta ben katılamam. Tamam mı? Yüreğindeki duygu, hani Rab'den korktuğu için öyle yaptı. Hem korku vardı ama aynı zamanda titremek vardı. Onu dışarıda gösterdi, karar vermekle, kendi işleriyle onu gösterdi. Evet, yüreğindeki duygu, emosyalar yeterli değil. Çok kişi diyor, aa ben İsa'yı çok seviyorum. Dışarıdan bir şey anlaşılmıyor. Aa ben Allah'tan korkuyorum. Ama senin hareketlerin, senin kararların buna otkubur yapmıyor. O zaman nasıl anlayacağım? Korku ve titremekle. Tamam mı? Ve ne oldu? Bu 100 metre koşusu da hani o altın madalya kazanacaktı kesin. Eğer katılsaydı kazanacaktı kesin. Ve dedi ki ben katılmayacağım. Madem pazar günü yasak. Oo, bütün Anglia karıştı. Herkes diyor nasıl olabilir? Bizim devlet için bir altın madalyadan vazgeçiyorsun. Olamaz. trenör geldi, tamam mı? Kral bile geldi. Kral bile ona yalvardı. Bu kızdı ona. Dedi ki, daha, gökte daha büyük bir kral var. Sana değil, ona bakacağım. Ona itaat edeceğim. Tamam mı? Ondan sonra gerçekten pazar günü geçiyor, katılmıyor ve fırsatını kaybediyor. Sen olsaydın korku ve titremekle diyor babamız. Korku ve titremekle kurtuluşunuzu tamamlayın. Sonra ne oldu? Rab gördü onun itaatini. Rab gördü onun yüreğindeki korku ve dışarıda hani verilen kararlar ona uygundur. Ondan sonra ne oldu? Bir arkadaşı 400 metre istemiyor koşayım diyor. Ben zaten madalya aldım. Sen benim yerinde 400 metre koş. Şimdi sporcular biliyor 100 metre ve 400 metre arasında çok fark var. Yani sanki yepyeni bir şey. Ve Eric Little hayatında 400 metre koşmadı hiçbir zaman. Sefte katılıyor 400 metreye ve öyle bir yarış yapıyor. Tamam mı? Bütün dünya şaşmaş kalıyor ve altın madalyayı kazanıyor. Bu gerçek bir olay. Evet. Rab bize diyor ki korku ve titremekle kurtuluşunuzu tamamlayın. Ama Pavlus sen Romalılar 8'de diyorsun hani biz korku ruhu almadık. Evlatlık ruhu aldık. Değil mi? Korkmamak lazım Allah'tan. Ve şimdi diyorsun korkalım Allah'tan. Hangisi? Birçok kişi diyor ki burada bir testlik var. Hayır öyle değil. Gerçekten bir baban varsa sen ondan korkmuyor musun? Sen ondan titremiyor musun? Belki bugünlerde bu zor anlaşılıyor. Çünkü bugünkü gençler öyle değil. Bugünkü obstanofka, bugünkü yani diyorum filozofya başka. Bugün aileye itaat etmeyeceksin. Moda neyse ona uyacaksın. Sokakta evlatlar, arkadaşlar neyse ona uyacaksın. Ama Rab diyor ki hayır, bir babadan nasıl korkmak gerekirse benden daha fazla korkun. Mezmur 2 ayet 10 diyor ki ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri ders alın. Rabbe korku ile hizmet edin. Titreyerek sevinin. Korku ve titremekle. Bunlar ters değil. Sevinçle diyor. Titreyerek sevinin. Nasıl bir şey? Rab senin hayatında iki korkunç şey yapabilir. Rab imanlının hayatında iki korkunç şey yapabilir. Rab bize yargılamayacak bir imansız gibi ama imanlı hayatında iki şey yapabilir. Ve ondan gerçekten korkmamız gerekiyor. Birincisi İbraniler 12'de yazıyor ki Rab seni terbiye edebilir. Terbiye. Bu ne demek? Siz babalar evlatlarınızı terbiye ediyor musunuz? Ne demek terbiye etmek? Ne yapıyorsunuz o zaman? Bir şamar vuruyorsunuz. Allah evlatlarını, Allah imanlıları terbiye ederse bu nasıl olacak? İstiyor musun Allah seni terbiye etsin? İbraniler 12 okuyorum. Ayet 5'ten aşağı. Yoksa unuttunuz mu? Allah size nasıl kendi evlatlarına konuşulmuş gibi konuşuyor. Oğlum, Rabbin terbiyesini hor görme. O seni azarladı mı? Sakın umudunu kesme. Çünkü Rab kimi severse onu terbiye çekiyor. Ve kimi evlat yerini kabul ederse onu şamarlıyor. Demek ne vakit terbiye çekiliyorsunuz o vakit Allah size evlatlara davranır gibi davranıyor. Çünkü var mı bir evlat babası onu terbiye çekmesin? Terbiye çekilmek elbette o anda kişinin hoşuna gitmez. Ağır geliyor. Ama sonra kim öyle alıştırılırsa o kişilerde yemiş olarak barışa getirin bir doğruluk meydana getiriliyor. Evet, Rabbin yapabileceği birinci şey bu. Seni çok güzel terbiye edebilir. Ne demek bu? Hayatında zorluklar var mı? Hastalık, işsizlik, korku, başka şeyler. Ben demiyorum her zaman budur ama birçok defa Rab bu işleri kullanabilir. Senin ruhsal hayatında bir büyüme olsun diye. Terbiye ediyor akıllanasan. Terbiye ediyor doğru yola dönesen. Bu birinci şey. Onun için lazım korkalım Rab'den. İkinci bir şey daha var. Bu daha da korkunç. Bu hepten korkunç. O kadar korkunç bir şey ki Rab görürse terbiye veriyor bir fayda yok. O zaman ne yapıyor? En sonunda elini çekiyor. En sonunda bırakıyor seni kendi haline. O en sonunda uğraşmıyor artık seninle. Kendi haline bırakıyor. Ve bu daha da korkunç. Rab seninle uğraşırken fırsat var. Ama elini çekti mi? O zaman gerçekten kork. Ne zaman görürsün hiç problem yok. İstediğim gibi yaşıyorum. İstediğim işleri yapıyorum. Ve hiçbir karşılık yok. Tamam mı? O zaman kork. Bazı kişiler yani bekliyor bir rüya olsun onların hayatında. Çünkü İncil'i okumuyorlar. Toplantıda vaaz seslemiyorlar. Kardeşlerden akıl almıyorlar. Bekliyorlar Rab onlara rüyada konuşsun. Bu artık en son step'i. Hani en uzak kalmış bir kişi Rab belki bu biçimde konuşuyor ama ondan sonra onu da kesiyor. Ondan sonra bırakıyor seni kendi haline. İbraniler 6, 7 ve 8. Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı, o Allah'tan bereketleniyor. Ama bir toprak tikenli otlar ve çalılar çıkardı mı, o yaramazdır ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır. Demek Rab bir derece kadar seninle uğraşıyor. Ruhsal yağmurunu gönderiyor. Tamam mı? Onun sözünü sana geliyor, yağdırıyor. Ama gördün mü hiç meyve yok, hiç karşılık yok. O zaman artık yağmurunu da kesiyor. O zaman artık hani sözünü de kesiyor. Artık bırakıyor, konuşmuyor. Ne İncil'den, ne kardeşlerden, ne rüyalardan kesiyor. O zaman gerçekten kork. Sen şükret, açan hayatında zorluklar var. Sen şükret, Rab seni terbiye ediyor. Seninle uğraşıyor da. Sen şükret, yani daha da seni uyandıran şeyler oluyor senin hayatında. Her şey sütten baldan gitti mi? O zaman kork. Şimdiye kadar Pavlos dedi ki, sen yap, sen yap, sen yap. Bu söz yanlış anlaşılmasın diye, ayet 13'te onun devamı şöyle yazıyor. Çünkü içinizde işleyen Allah'tır. Hangisi? Önce diyor, sen yap. Ve şimdi diyor, ama Allah yapıyor. Anlamıyorum. Ne kaldı? Kendi istediği gibi olsun diye hem istek uyandıran hem de işleyen O'dur. Sende bir hangi istek var mı? Rabb için bir şey yapma. Sende bir istek var mı hayatını düzeltmeye? Bu istek diyor Rab'den geliyor. Sen onu kendi yüreğine koymadın. Sen bir şey yaptın mı? Sen düzeldin mi azıcık? Ve Paulus gene diyor. Sen onu yapmadın. Rab onu yaptı. Gene kimse sanmasın ki insan kendi kendine yaptığı iyi işlerle kurtarabilir diye Paulus çok ilginç bir fikir ekliyor. Evet, sen ne kadar kendini sıkasın bile, ne kadar kendine Rab'ı versen bile, hiçbir şey senin elinden gelmiyor. Her şeyi yapan Rab'dir. Önce istek uyandırıyor, sonra o isteği yerine getirmek için kuvvet de veriyor sana. İyi, güzel. O zaman insana ne kalıyor? Madem Rab her şeyi yapıyor, insana ne kalıyor? O zaman biz robot değil miyiz? Maşina değil miyiz? Madem o yapıyor her şeyi, o zaman ben bir robot muyum? Hiç seçme hakkımız yok mu? Serbest değil miyiz? Ya da diyebilir miyiz? Madem yüreğimde ateş yok, bir par yok, demek Rab onu yüreğime koymadı. Öyle mi? Pavlus bunu mu demek istiyor? Hayır. Bazılar diyor ki, ben bekleyeceğim, Rab onu yüreğime koysun, istek uyandırsın bende, ondan sonra yapacağım bir şeyler. Öyle mi? Acaba sence Pavlus'un anlamı bu muydu? O ayetleri bu amaç için mi yazdı? Hayır. İnsanın seçme hakkı var ama sadece olumsuz olarak, negatif olarak. Yani biz ruhsal işleri için istek uyandıramayız. Bu kutsal ruhun işidir. Ama onun işine karşı gelebiliriz. Anlıyor musun? Başlatmak yok ama spiraçka vurmak var bende. Onu artık kendimiz becerebiliriz. Tamam mı? Yuhanna 15:5'te İsa dedi ki, asma benim, çubuklar gene sizsiniz. Kim bende kalırsa ve ben kimde kalırsam o kişi çok yemiş verecek. Çünkü benden ayrı olarak bir şey yapamazsınız. Tamam mı? Demek ki bizim sorumluluğumuz var. Ya Rabbin işine engel olmayalım. Rabbin dürtmesine karşı gitmeyelim diye. Tamam mı? Demek aslında yapma fırsatı yok bende ama bozmak fırsatı var bende. Rabbin işini yapamam ama bozabilirim. Ben kendi kendimi düzeltiremem ama Rabbin yani hareketine karşı gidebilirim. Sık sık bunu anlatıyor. 1. Selanikler 5:19. Kutsal ruhu diyor söndürmeyin. Demek bu ateşi yakmak yok sende ama söndürmek fırsatı var. Efesliler 4:30. Allah'ın kutsal ruhunu da üzmeyin. Sen onu sevindiremezsin ama üzebilirsin diyor. Ben eminim Rab kendi ruhuyla senin yüreğine konuşuyor. Aslında istek uyandırmak istiyor. Ya sen? Sen ona fırsat veriyor musun? Sen ona bir fırsat veriyor musun? Sen hiç düşündün mü yani kurtulduktan sonra Rab acaba benim için neler hazırladı? Belki Rab gerçekten seni kullanmak istiyor hiç düşünmediğin bir biçimde. Siz burada gençler, hayatınız nasıl geçecek? Hiç düşündünüz mü Rab belki bana başka bir şey veriyor, başka bir fırsat veriyor. Ben mecbur değilim mahalledeki gençler gibi yaşayayım. Onlar gibi büyüyeyim, onların hayatlarını kopya edeyim. Belki Rab sana fırsat veriyor, yabancı bir dil öğrenirsin. Hiç bunu düşündün mü? Belki Rab sana fırsat veriyor, hani yepyeni bir iş yapasın. Daha ben düşünemiyorum, sen bile düşünemiyorsun. Belki Rab bu işleri hazırladı, senin içinde var. Enerji var sende. Ama ancak yanmakla bu dışarı çıkıyor. Yanmakla yani bu belli oluyor. Eski bir western yani bir eski bir zapat bir cowboy filmi vardı. The Hanging Tree. Dam ağacı. Nerede değil mi? Suçlular asılıyor. Gary Cooper eski bir oyuncu. O da oynuyor. Bir doktor. Ve genç bir adamın hayatını kurtarıyor. Bu genç adam bir kurşun yemiş. Ve ölecek. Mutlaka ölecek. Bu doktor gene adam göğsünü açıyor. Ve kurşunu böyle bir makasla dışarı çıkarıyor. Gary Cooper onun yani kesip hayatını kurtarıyor. Sonra bu genç adam kendine gelince doktora teşekkür ediyor. Doktor bey, söyleyin size minnettar olduğumu göstermek için ne yapabilirim? O kadar büyük iş yaptınız benim için. Ben ne yapabilirim senin için, sizin için? Doktor şöyle cevap veriyor. Bak şimdi, çoktan bana bir hizmetçi arıyorum. Kimseyi bulamadım şimdiye kadar. İstersen gel, hizmetçim ol. Her nereye gidersem sen bir çırağım olacaksın. Adam genç adam baktı, iyi yapacağım ama ne zamana kadar? Doktor demiş ki, elbette hayat boyunca. Hayat boyunca ben ne kadar iş yaparsam sen de yanımda olacağım hayat boyunca. Aa, o kadar uzun mu? Doktor demiş ki, evet çünkü ben seni kurtarmayacağım, o kadar uzun ölü kalacaktır. Hayat boyunca. Onun için kardeşler, Pavlus'un bu sözlerini ciddi alalım. Pavlus'un bu sözlerini hani sevinçle karşılayalım. Kurtuluşunuzu diyor, tamamlayın. Sanmayın her şey olup bitti artık. Sanmayın burası çakalına. Bir bekleme salonu. Veriyorsun, tren gelecek, o zamana kadar burada dinleniyor. Birçok kiliseler buna benziyor. Ama Rab istiyor, kurtuluşunu bitiresen, kalkıp senin içinde ne kadar fırsat varsa onu kullanasın. Rab sizinle olsun.